أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim، الله تعالى عملerinizi kabul buyursun. Bu celsemizi kendi katında ubudiyet olarak Rabbim kabul eylesin. Kardeşlerim, bugün inşallahü teala sizlere anlatacağım konu İslam dininden çıkaran amellerden bir amel ve önemli bir amel. Bunun biraz tafsilatı var. Özellikle bu amel konusunda bir takım şüpheler getiriliyor ve günümüzün tağuti sistemlerine ve tağutlara bazı mazeretler çıkartılıyor. Ve hatta onları müdafaa edenler var. Onlar uğrunda savaşanlar var. Mesele tahrif edilmiş olan bir mesele. Bazı din tacirleri tarafından. İnşallah bu meseleyi daha iyi anlamak ilmi yönden ve getirilen şüpheleri inşallah mümkün oldukça def etme noktasında inşallah bu derse dikkat etmeniz lazım kardeşlerim. İnşallah bu dersi dikkatle takip etmeye çalışın. Kardeşlerim, İslam dininden çıkaran amellerden bir amel de Allah'ın kanunlarını bırakıp beşeri kanunlarla hükmetmek. İnsanlar arasında yönetirken, hükmederken Allah'ın kanunlarıyla değil de beşerin kanunlarıyla, insanların yani koymuş olduğu kanunlarla insanlar arasında hükmetmek. Ve özellikle asrımızın iptila olduğu, Müslümanların umumen bütün İslam bölgelerinde iptila oldukları en önemli meselelerden bir mesele. Çünkü malumunuz, biliyorsunuz 1924'ten sonra, yani hilafet o büyük Firavun eliyle yıkıldıktan sonra 1924'te, ondan sonra şeriat ahkamı tamamıyla gerek Türkiye'de ve gerek birçok İslam aleminde kaldırıldı ve yerine beşeri kanunlar getirildi ve o kanunlar insanlara dayattırıldı. Kabul etmeyenler, karşı duranlar ya hapse atıldılar, ya sürgün edildiler, ya da öldürüldüler. Karşı duran, kıyama geçen Müslümanlar kıyımdan geçildi ve öldürüldü. Şeyh Said gibiler, onun arkadaşları ve daha başka kimseler. Tabi binlerce Müslüman bu noktada şehit edildi. Allah'ın kanunlarının yürürlükten kaldırılmasına karşı duran. Ve tabi o tarihten beri umumen Müslümanlar arasında küfür kanunlarıyla hükmediliyor. Tağutlar tarafından dayattırılmış, Avrupa'dan alınmış, özellikle İtalya'dan, işte Almanya'dan, İngiltere'den alınmış olan kanunlar ve kendilerinin koymuş olduğu kanunlar ne yapılıyor? Dayattırılmış bir şekilde gerek Türkiye, Mısır, Sudan olsun, işte Haliç ülkeleri, Pakistan, Makistan, birçok bölge. Yani şu anda mücahitlerin hakim olduğu bölgelerin dışında. Yani nedir? İşte Afganistan müstesna, İdlib müstesna. Bir de belki Mali'de, bazı işte Somali'de, bazı Yemen'de, işte bazı topraklarda, ufak topraklarda mücahitlerin hakim olduğu toprakların dışındaki olan bütün bölgelerde küfrün kanunları şu anda Müslümanlara dayattırılmış. Evet, işte bu amel kardeşler İslam dininden çıkaran bir ameldir. Küfre sokan bir ameldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bu meseleye değiniyor. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَى. İslam'ın diyor halkaları teker teker kopacaktır diyor. İslam'ın halkaları var ve bu halkalar ne olacak? Teker teker kopmaya başlayacak Müslümanların hayatında. كُلَّمَا اِنْقَضَتْ عُرْوَةٌ اَوْ اِنْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Her bir baştaki halka koptukça diyor, İnsanlar bir sonraki halkaya yapışacaklar. O da koptukça bir sonrakine, o da koptukça bir sonrakine yapışacaklar diyor. فَاَوَّلُهُنَّ الْحُكْمُ وَاَخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ diyor. Birinci halka diyor, kopacak olan halka hükümdür diyor. İnsanlar arasında hükmetme. Yani şeriata göre hükmetmek, hilafet sistemiyle, halifelik sistemiyle aslında insanlar arasında hükmetmek. Müslümanlardan talep edilen buydu, onlara emredilen buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bırakmış olduğu din emanet de buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirleriyle hükmetti vefat edene kadar. Allah-u Teala'nın hükümlerinden zerre kadar taviz vermedi. Sonra dört halife, raşid halifeler geldiler. Onlar da Allah'ın hükümleriyle hükmettiler. Zerre kadar taviz vermediler. Ama daha sonra maalesef Emeviler dönemi başlayınca Muaviye radıyallahu anh'tan itibaren ondan sonra bu mesele yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Ve ondan sonra istişare ile işte bir halife seçip en uygun, en alim, en müttaki, en ehil olan kişi seçilip getirileceğine maalesef o zamandan yani Muaviye radıyallahu anh'tan itibaren kötü bir adet başlatıldı. Oğula intikal edilmesi. Oğluna bırakıyor radıyallahu anhu ve ondan sonra maalesef kötü bir sistem başlamış oluyor. Tabii bizim şimdi Muaviye radıyallahu anhu haşa yani kalkıp ona şey yapmamız yani laf atmamız, dil uzatmamız kesinlikle caiz değildir. Bu konuda onun bir hatasıdır. Hatası olarak addedilir. Neticede sahabedir. Sahabeler de hata yapabilirler. Ama bir hata yaptı diye, iki hata yaptı diye Şiaların yaptığı gibi haşa lanet etmek, tekfir etmek bu o pislik insanların işidir. Yani içleri bozulmuş olan, içleri kararmış olan zındıkların işidir. Kalkıp haşa ashab-ı kiramı tekfir etmek, onlara dil uzatmak, onlara lanet okumak, küfretmek bu zındıkların işidir. Çünkü Allah-u Teala sahabe-i kiramı tezkiye etmiştir. Ve cennet ile müjdelemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramını tezkiye etmiş ve cennetle müjdelemiştir. Ve eğer ki onlarda hayır olmamış olsaydı Allah-u Teala onları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş kılmazdı, ashab kılmazdı. خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ buyuruyor aleyhissalatü vesselam. En hayırlı nesil benim neslimdir. Sonraki gelenler, sonraki gelenler. Tabii münafıklar istisna edilir. Zaten münafıklar Müslüman değiller. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki yaşamış olan o münafıklar yani küfre saplanmış olan o münafıklar zaten ashab-ı kiramdan sayılmıyor. Bir kişinin ashab-ı kiramdan sayılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde İslam'a girmiş olması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olması ve İslam üzere ölmesi gerekiyor. Eğer İslam üzere ölmezse ona ashab-ı kiram zaten denmiyor. O yüzden münafıklar addedilmez. Münafıkların dışındaki kalan diğerleri nedir? Ashab-ı kiramdır. Ve hiçbirisi yalancı değildir. Her birisi adildir. Evet, hataları olmuş. Çünkü masum değiller. Ama bu hataları iyiliklerin yanında nedir? Koca bir denizdeki bazı suyun üzerindeki bazı çer çöpler nasıl ki o denizi kirletmiyorsa, o berrak olan, mükemmel olan deniz için bir zararı yoksa ashab-ı kiramın da bazı hataları onları ne yapmaz? Batırmaz. Evet, Muaviye radıyallahu anh'tan itibaren o hüküm ne oldu? Artık çocuğa intikal etme meselesine dönüştü. Maalesef Emeviler bu adeti devam ettirdiler. Sonra Abbasiler geldiler. Sözde bunu değiştireceklerdi ama daha da kötüsünü yaptılar. Eskiden Emeviler döneminde bir kişi tayin edilirken bu sefer Abbasiler ikişer ikişer tayin etmeye başladılar. Hatta üç sultan. Ben ölürsem oğlum geçecek. O da ölürse kardeşim geçecek. O da ölürse öbür kardeşim geçecek diye iki kişi, üç kişi tayin etmeye başladılar. Ve bu kötü adet tabii Osmanlı'ya da sirayet etti. Osmanlı'da da aynı hata işlendi. Ta ki hilafet kaldırılana kadar. Ama Allah'ın izniyle bir daha inşallah dönecek. Hilafet dönecek. Aleyhisselatü vesselam müjde verdiği gibi peygamberlerin metodu üzere gerçek halifelik gelecek. Rabbim o günleri bizlere göstersin ve o hilafeti bizim elimizle hakim kılmayı cümlemizi nasip-i müyesser eylesin. Evet, işte ilk halka diyor hükümdür. İşte şurayla değil de seçmece olarak, yani bir önceki sultanın bir sonraki sultanı tayin etmesi. Ehliyeti var mı yok mu bu meselede dikkat etmeyip genelde işin içinde torpil olup işte oğlunu kardeşini geçirmesi ve miras yoluyla işte hilafetin intikal etmesi. Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermişti mucize olarak ve daha sonra zaten bu kaldırıldı. O Cumhuriyet'in birinci firavunu tarafından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Ondan sonra zaten şu anda hilafet yok. Hilafeti bir daha döndürmek ama peygamberlerin metodu üzere bütün Müslümanlara nedir? Farz-ı ayn'dır. Farz-ı ayn'dır bu konuda çalışmak ama kimlere nasip olur onu Allah-u Teala ne yapmıştır? Takdir etmiştir bazı Müslümanlara. Ama bu uğurda çalışmak Müslümanlara nedir? Farzdır. İşte böyle halkalar teker teker kopmaya başlayacak. İşin içinde tabii cihat da var, velâ berâ da var ve birçok mesele var. İşin sonunda diyor ve ahiruhunne as-salâ diyor. En sonuncusu da namazdır diyor. Namaz halkası. Hatta bazı alimler bu hadisten yola çıkarak namazı terk eden kişinin kafir olacağını söylemişler. Çünkü ve ahiruhunne as-salâ diyor. Son halka namazdır. O halka da koptuktan sonra demek ki din diye bir şey kalmıyor insanda. Birinci halka hüküm. Son halka namaz. Teker teker koptu. Bu son halka da koptuktan sonra tutunacak bir şey kaldı mı? Uçuruma yuvarlanacak olan birisi zincire tutunmuşsa ve aşağıdan zincirler tek tek kopmaya başlıyorsa ne yapıyor? O kopuyor, diğerine tutunuyor. O kopuyor, diğerine tutunuyor derken en son halka da koptuktan sonra ne olur? Uçuruma düşmüş olur. İşte bu, yani bu hadiste neyi işaret ediyor? Namazı terk eden kişi ne yapar? Küfre girmiş olur. Evet, hüküm meselesi. Allah-u Teala'nın kanunlarını bırakıp beşerin koymuş olduğu kanunlarla hükmetmek meselesi kardeşlerim küfür olan bir ameldir. İnsanı İslam dairesinden çıkaran bir ameldir. Ve Maide suresi 44. ayetinde açık bir şekilde Allah-u Teala beyan ediyor. Estaizu billah ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir buyuruyor. Bir sonraki ayette fe ulaike humuz zalimun buyuruyor. Onlar zalimlerin ta kendisidir. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenler kafirdirler, Allah'ı inkar etmiş sayılırlar. İslam dininden çıkmış sayılırlar. Çünkü çok büyük bir amel, kötü bir amel. Aynı zamanda insanı ne yapar? Zalim de yapar. Çünkü Allah-u Teala'nın haklarına bu nedir? Zulümdür. Gece gündüz sayısız nimetlerle sana yakınlaşan, sana ikramda bulunan, kainatın Rabbi olan, yaratıcısı olan, hakimi olan, herkesin üstünde olan, her şeyi bilen, o Rabbul Alemini bırakıp insanların mühendisi, yapıcısı, haliki olan o Allah-u Teala'yı bırakıp senin gibi bir beşerin gidip kanunlarını alman, onları hayatına geçirmen nedir? Allah-u Teala'nın haklarına karşı yapılan büyük bir zulümdür. Ve Müslümanlara ve insanlığa karşı yapılacak en büyük zulümlerden bir tanesidir. Şu anda küfür kanunlarıyla hükmedilen Müslümanlar büyük bir zulme gördüğünüz gibi uğratılmış bir biçimde yaşıyorlar. Mesela örneğin Türkiye'yi ele alacak olursak, bakın vergilerle insanları mahvettiler. Adam 30 kişi öldürüyor, 50 kişi öldürüyor, 1000 kişi öldürüyor, 10 bin kişi öldürüyor. Neticede bu tağuti kanunlara göre, beşerin kanunlarıyla hükmeden bu yasalarına göre bu adama kısas yapılıyor mu, onu öldürüyorlar mı? El cevap öldürmüyorlar. Velev ki 100 bin kişi bile öldürmüş olsa, idam cezası kaldırıldığı için Türkiye'de böyle bir kanun ile ona hükmedilmiyor. İşkence de kaldırıldı. Hapishanede ne yapıyorlar? Besliyorlar. Mesela örneğin Abdullah Öcalan, küfrün ileri gelenlerinden, tağutlarından bu kadar binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermiş olan bu şahsiyet şu anda nerede yaşıyor? Cezaevinde yaşıyor. Besletiliyor gece gündüz, ona yemekler ikram ediliyor, doktoru var, spor yapacağı alanlar var, her türlü istediği şeyler ona getiriliyor. Hatta duyduğum şeye göre yani kadınlar bile getiriliyor. O ve onun gibi binlerce katil cezaevlerinde ne oluyor? Besletiliyor. Televizyon başında televizyon izliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bedavadan kışın ısınıyorlar. Onlar için hiçbir sıkıntı yok. Yani bu nedir? Zulümden başka bir şey değil midir? Yani zulümden başka bir şey olabilir mi? Bu işte zulmün apaçık kendisidir. Adam hırsızlık yapıyor, yapıyor, yapıyor. Binlerce insanı dolandırıyor. Binlerce insanın yuvasını yıkıyor, evini yıkıyor. Ve hapse alındığı zaman birkaç ay duruyor. Ondan sonra çıkartılınca belki de ne yapıyor? Gidiyor, daha fazla büyük bir vurgun yapıyor. Bir daha yakalanıyor, hapse konuyor. Birkaç ay ondan sonra serbest bırakıyorlar. Üçüncü bir defa daha. Dördüncü bir defa daha. Yani bu cezalar insanları caydırmıyor. Niçin? Çünkü beşerin kanunları. Ama şeriat kuralları uygulanmış olsa, bir kişinin eli kesilecek olsa hırsızlık yapan, ikinci bir defa kesinlikle hırsızlık yapamaz. Kesinlikle. Ve o elinin kesilmesi binlerce, milyonlarca insana ibretlik olur. Onu gören insanlar cesaret edemezler. İkinci bir defa daha hırsızlık yapacak olsa ayağı ne yapılır? Ayağı kesilir, çaprazlama. Eli ve ayağı kesilmiş olan bir insan hırsızlık yapabilir mi? İmkanı yok, yapmaz. Sadece elini bile kaybeden bir insan imkanı yok, hırsızlık yapamaz. Müslümanı öldüren bir kimse şeriat izin vermediği zaman kısas uygulanır. Kısas uygulanmış olsa mesele biter. Ama TC devletinde, tağuti sistemde kısas olmadığından dolayı adam 100 kişi öldürüyor, ondan sonra cezaevinde yatıyor. Sonra serbest bırakıyorlar. Bu sefer akrabaları diyorlar ki bizim bu kadar adamımızı öldüren adam şu anda geziyor. Bizimkiler kabirde, bu adam da hayatta yaşıyor. Ondan sonra kalkıp onu ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Öldürünce bu sefer bunun aşireti kalkıyorlar, öbür taraftan birkaç kişi öldürüyorlar. Onlar da intikamen bu sefer kalkıp birkaç kişi öldürüyorlar derken kan davası bir başlıyor, yüzlerce kişi ölüyor. Bir ara hatırlıyorsunuz, takriben 7-8 sene önce Mardin'de bir ilçesinde iki kabile arasında kavga olmuştu, bir anlaşmazlık olmuştu. Bir kabile kalkıp öbür kabileden belki 40 mu 50 kişi mi ne yaptılar, öldürdüler. Adamlar camide namaz kılarken Kalaşnikovlarla girdiler, taradılar adamları. Ondan sonra düğünleri var, düğünü bastılar. Kadın, erkek onları taradılar. Sonra hastaneye kaldırılırken yaralıları, bu sefer hastanede bazılarını vurmaya başladılar. Yani belki 50'ye yakın adam öldürülmüştü. Bir sürü yaralı vardı. Subhanallah, böyle bir katliam nasıl böyle gerçekleşir? Şeriat uygulanmış olsa, kim öldürmüşse karşı taraftan hepsi idam edilecek olsa kısas yoluyla, görün bakın bir daha böyle bir şey olacak mı? Olmaz. Ama ne oldu? Hapse girdiler. Ve Allahu alem, belki de öbür taraftan tabii kaçıp gittiler, çekildiler. Belki yani ahirete bıraktılar. Şimdi biz intikam alamayız, gücümüz yetmiyor dediler. Ve hatta onlar da teker teker artık imkanlarına göre öldürecekler. Bunlar da öldürecek derken belki onlarca, yüzlerce sene bu kan davası bu şekilde devam eder gider. Evs ve Hazreç kabileleri mesela birbirlerini neredeyse tüketeceklerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Ta ki İslam gelene kadar, ondan sonra İslam ne yaptı? Evs ve Hazreç kabilelerini, Medine'de yaşayan, onları kardeş ilan etti. Kardeş yaptı ve böylece onlarca, yüzlerce belki seneden beri devam eden kan davasının olduğu, bitmiş olduğu, birbirlerine sarıldılar, kardeşçe yaşadılar. İşte şeriat kanunu uygulandığı zaman Müslümanlar arasında ne oluyor? Ahi bunu biraz şey yapsanız, çocukları sustursanız. Şeriat kanunu uygulandığı zaman ne oluyor? Bu suçlar durmuş oluyor. O yüzden şeriatın kanununu bırakıp beşer kanunlarla hükmetmek nedir? Zulmün ta kendisidir. Ve men lem yahkum bima enzallah fe ulayke humul fasikun. 47. ayette, Maide'de de işte kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendisidir. Yani Allah'ın taatinden çıkmış olan, Allah'a isyan etmiş olan kimselerin ta kendisidir. Kardeşlerim, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmemek iki türlüdür. Bir, büyük küfre sokan yönü vardır. İnsanı dinden çıkaran yönü vardır. Bir de ikincisi, küfre sokmayan ama insanı günahkar yapan, asi yapan bir yönü vardır. Tabi mürciye ehli ve dini tahrif edenler, tağutlara yaranmaya çalışanlar ve hatta meseleyi kavramayanlar ne yapıyorlar? Bu konuda bazı karışıklıklar yapıyorlar ve diyorlar ki Allah'ın kanunlarıyla hükmetmediği zaman bir hakim, bir kadı, bir yönetici eğer ki derse ki böyle bir hüküm yoktur, inkar ederse o zaman kafir olur. Ama yok, itiraf ederse evet ben biliyorum İslam'a göre hırsızlık yapan kişinin eli kesilir, İslam'a göre işte faiz haramdır, yasaklanır, faiz işleten kişiye tazir cezası verilir. Ben biliyorum İslam'a göre zina eden bir bekara 100 sopa vurulur, evli olursa recm edilir. Ben bunu biliyorum, İnkar etmiyorum, buna saygı duymakla beraber ama bizim kanunlarımızda işte hırsıza işte şu kadar ay hapi cezası verilir. Zina edene bir ceza verilmez. Eğer ki iki tarafın rızası varsa herhangi bir ceza verilmez. Ama yok, zoraki yapmışsa şöyle bir cezası vardır şeklinde hüküm verirken bu hükmü şeriattan üstün tutmazsa, şeriat hükmünü inkar etmezse ve itiraf ederse burada kafir olmuş olmaz diyorlar. Ve tabii bunu da özellikle de delil olarak da Maide 44. ayetinde diyorlar, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu'ya sorulduğu zaman, bu ayet sorulduğu zaman küfrün dune küfür demiştir. Küfrün dune küfür, yani küfrün altında olan bir küfürdür bu. Evet, gerçekten Abdullah bin Abbas'tan geliyor. Tabi bazı rivayetler zayıf olarak geliyor, bazı rivayetler de sahih olarak geliyor. En muhim, bu rivayetler birbirlerini desteklediği zaman da sahih olarak addetsek inşallah bunun cevabı var. Aynı zamanda kardeşlerim, Abdullah bin Abbas'ın talebelerinden de tabi bazı fetvalar geliyor. Bu yönde küfrün dune küfür şeklinde fetvalar gelmiştir. Mesela Mücahit'ten ve Tavus'tan, İmam Tavus'tan, Abdullah bin Abbas'ın en ileri gelen talebelerindendir. Mesela Mekke'nin müftüsü Ata bin Ebi Rabah, Mekke'de neredeyse belki 200 kadar sahabe görmüştür. Birçok sahabeden ilim almıştır. İleri gelen sahabelerden ilim almıştır. Ve çok büyük bir imam olmuştur. Mekke'nin imamı deniyordu. Kendisine de tabii bu ayet sorulduğu zaman küfrün dune küfür demiştir. Küfrün altında olan bir küfür. Tabii bu rivayetlere sarılan irca ehli demişlerdir ki bakın bu rivayetler neyi gösteriyor? Demek ki küfrün altında olan bir küfürdür. Yani İslam dininden çıkaran bir küfür değildir demişlerdir. Özellikle günümüzün yani bazı selefi kesimleri de bu gibi rivayetlere sarılmışlar ve sürekli bu şekilde meseleye bakıyorlar ve günümüzün tağutlarını işte tekfir edemezsiniz diyorlar. Bunlar hükmü, Allah'ın hükümlerini yani inkar etmedikleri müddetçe ve tağutun, beşerin kanunlarını Allah'ın kanunlarının üstünde görmedikleri müddetçe velev ki küfür kanunlarıyla da hükmetseler kafir olmazlar demişlerdir. Peki bunlara karşı cevabımız nedir? Tabi bunlara karşı cevap, yani ehli sünnetin uleması diyorlar ki meselenin tafsilatı vardır. O şekilde sizin söylediğiniz gibi değildir mesele. Burada Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan gelen ve gerek onun bazı talebelerinden gelen ve bu yönde gelen hani alimlere, alimlerin sözlerine binaen gelen rivayetler burada aslen şeriat kadısından bahsediyorlar bu zatlar. Şeriat kadısı olduğu zaman Yoksa küfrün kadısı bunun hükmü ayrıdır. Şeriat kadısı, yani diyorlar ki Abdullah bin Abbas'ın sözünü ve gerek bu imamların sözünü anlarken, bu fetvaları verirken hangi ortamda kime karşı nasıl verdikleri çok önemlidir. Ona dikkat etmek lazım. Abdullah bin Abbas'a sorarken kardeşlerim, hadise neyden soruluyor? Abdullah bin Abbas döneminde hariciler ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Hazreti Ali'ye karşı durdular, ona karşı savaştılar. Birçok Müslümana karşı savaştılar, birçok Müslümanın kanını döktüler ve Müslümanları umumen tekfir ediyorlardı. Abdullah bin Abbas defalarca onlarla tartıştı. Hariciler yine bir gün Abdullah bin Abbas'la işte Emevileri sorarken, bak dediler işte Emeviler yani meseleyi hilafet olarak devam ettirmediler. Yine hilafeti ne yaptılar? Miras olarak yani çocuğa naklettirmeye başladılar. İşte bu kimseler Allah'ın kanunlarıyla olduğu gibi tamamıyla net bir şekilde hükmetmiyorlar. Bir takım kadılarında zulümler var, torpiller var, fasık olan kadıları var, yöneticileri var, günahkar olanlar var. Bunlar kafir değiller mi? Bunlar Allah'ın kanunlarıyla hükmetmiyorlar her meselede. Bunlar kafir olmazlar mı? İşte Maide 44. ayet bunu işaret ediyor. Tıpkı bu ayeti tutup Hazreti Ali'ye okudukları gibi. Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Ve delil olarak da Maide 44. ayeti getirdiler. Dediler ki sen ve sana tabi olanlar, Muaviye ve Muaviye tabi olanlar Allah-u Teala'ya hakem tayin edeceklerine, kabul edeceklerine insanları getirip hakem koydular. Ve onların hükümlerine razı oldular. Dolayısıyla kafir oldular. Maide 44. ayete binaen. Hazreti Ali de o haricilere ne dedi? Kelimetu hakkin uride biha batilen. Bu hak bir sözdür ama bununla siz batıl bir şey istiyorsunuz. Aynı şekilde de işte Abdullah bin Abbas'a diyorlardı ki bu Emevi sultanları, yöneticileri, hakimleri, kadılar bunlar kafir değiller mi? Dedikleri zaman Abdullah bin Abbas ne demiştir? Kufrun dune kufur. Küfrün altında olan bir küfür vardır. Eğer ki bu kadı yani şeriat kadısı eğer ki bir meselede Allah'ın kanununu bırakıp da yani eğer ki kendi nefsinden bir kanunla hükmedecek olursa ya da yani Allah'ın kanunuyla hükmetmezse burada kafir olmaz. Ne olur? Küçük kafir olur. Yani burada yani büyük günahlardan bir günah işlemiş olur. İslam dininden çıkmaz. Çünkü küfrün altında ne vardır? Küfür vardır. Yani dinden çıkarmayan bir küfür vardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu bu açıklama yapmıştır kimin için? Şeriat kanunlarıyla hükmeden bir kadı için. Mesela örneğin şeriat kadısı var. Örnek veriyorum mesela bu bölgedeki olan kadılar. Bu bölgedeki olan kadıların yasalarında ve hatta kanunları hangi kanunlardan yani şey yapılır? Onlara verilmiş ve onlarla hükmediyorlar. Hükmettikleri kanunlar hangi kanunlar? İtalya'dan mı getirildi? Almanya'dan mı veya Fransa'dan mı getirildi? El cevap hayır. Şeriat kanunlarıdır. Kur'an'dan, sünnetten ve özellikle Şafii mezhebinin fıkhından çıkartılmış olan kanunlar ne yapılmıştır? Kadılara verilmiştir. Tabi eğitimden geçtikten sonra ve şeriata göre hükmedin denmiştir. Belki kadı yanılabilir, hata yapabilir. Eğer ki karşı taraf yani mahkum eğer ki derse ki şeriatın kanunuyla bana hükmedilmedi, yanlış yapıldı derse bu sefer istinaf mahkemesine bu meseleyi götürebilir. Yani bir sonraki mahkemeye götürebilir. Ve falan kadı hakkımda şu şekilde hükmetti ve bu şeriata aykırı olduğunu ben zannediyorum ve de öyle biliyorum. Size yani şey yaptım, getirdim ki siz de bunu gözden geçirin diye takdim ettiği zaman onlar da gözden geçirirler. Aynen hani beşeri devletlerde olduğu gibi temyize götürürler. Temyiz hani mahkemesi vardır. Yani var olan mahkemenin üstünde olan bir mahkeme. Temyiz mahkemesi de o hakimin vermiş olduğu hükme bakar. Eğer ki onlara göre doğruysa onu onaylar. Ama yanlışsa bir daha geri gönderir mahkemeye. Bunu bir daha gözden geçirin ve yeniden hükmedin. Yanlış hükmetmişsiniz diye onlara ne yaparlar? Tebliğat yaparlar. Bu aslında şeriattan alınmış ama küfür kanunlarıyla hükmediyorlar. Şeriatta da eğer ki hakim hata yaparsa bir sonraki mahkemeye götürebilirsin. Ve de beşer olmaları hesabıyla sana yanlış yapabilirler. Ve de bu kadı mesela örneğin senin hakkın olan bir şeyi gidip talep ediyorsun ama sana vermek istemiyor. Niye? Çünkü karşı tarafta var sana işte zıt olan, hasım olan kişi. Onlar hakime gitmişler mesela rüşvet vermişler. Rüşvet vermişler ve hatta onlar onun akrabasıdır, onlara torpil geçiyor. Ve hatta işte devletin ileri gelen erkanının akrabalarıdırlar, onlara binaen onlara torpil yapıyor. Ve hatta dünyalık bir maslahatı elde etmek için böyle bir şey yapıyorsa, işte bu küfrün dune küfür deniyor buna. Küfrün altında olan bir küfür, yani İslam dininden çıkarmayan bir küfürdür. Mesela örneğin hırsız getiriliyor mesela şeriat kadısına, elini kesmesi gerekiyor ama bu hırsız için getirip rüşvet vermişler. Bu da nefsine uyup o rüşveti alınca elini kesmemek için bahaneler uyduruyor. Diyor ki aslen çalmış olduğu şey yani kilitli olan, saklanmış olan bir eşya değildi. Açıkta durduğu için almıştır. Dolayısıyla bu noktada tazir cezası vereceğiz. Birkaç gün cezaevinde yatırır çıkarır. Onun elini kesemeyiz der. Ve hatta kendisi hırsızlık yapmamış. Buna iftira atıyorsunuz. Getirmiş olduğunuz deliller yeterli değildir diyor. Ve hatta getirmiş olduğunuz şahitler adil olan kimseler değiller diyor. Yani bir şekilde ne yapıyor? Bu hükümle hükmetmiyor. Burada işte demişler ki alimler eğer ki bu kadı derse ki ben nefsime uydum içinden. Evet günah işledim. Aslında hükmetmem lazımdı elinin kesilmesi noktasında ama hükmetmedim, nefsime uydum. Allah beni affetsin diye itiraf ederse işte burada küfre girmemiş oluyor. Yani Abdullah bin Abbas'ın onun üzerinde yani onun fetvası onun üzerinde uygulanır. Ama derse ki hayır bunda ne var ki? Ben bununla mecbur değilim, hükmetmem. Böyle bir şey yapabilirim diye o batıl yapmış olduğu şeyi bu şekilde itikad ederse o zaman kafir olur. Evet, Abdullah bin Abbas'ın fetvası bu yönde. Artı Abdullah bin Abbas'ın kardeşlerim, yani sahabe sözü başlı başına bir hüccet değildir. Delil değildir. Çünkü delil olan Kur'an ve sünnettir. Eğer ki sahabenin icması varsa o zaman bizim için delil olur. Ama icma yoksa, kendi aralarında ihtilaf varsa o zaman o ihtilafa bakarak aralarında en kuvvetli olan sözü ne yaparız? O fetvayı alırız. Mesela Abdullah bin Abbas büyük bir sahabe, fakih bir sahabe. Böyle derken ama yine sahih gelen bir rivayete göre Abdullah bin Mesud'a soruyorlar, rüşveti soruyorlar. Rüşvetin hükmü nedir? Diyor ki hiye mine suht. O haram paradır diyor. Haram parayı yeme adın anlamına gelir diyor. Rüşvet. Peki diyorlar ve fil hükmi, eğer rüşveti diyor hükümde alırsa ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse rüşveti aldığından dolayı. Peki bunun durumu ne olur? Diyor ki zâkel küfrü diyor. İşte o küfürdür diyor. Sümme tela şu ayeti okudu diyor. Ve men lem yahkum bima enzallah fe ulâike humul kâfirûn. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendisidir. Ayetini ne yapmıştır? Okumuştur. Bakın Abdullah bin Abbas'ın sözüne de ne yapıyor? Bu ters düşüyor. Demek ki mesele mürciyenin getirdiği gibi kat'i olarak işte mesele böyle böyledir. İşte günümüzün hakimi eğer ki şeriat kurallarını inkar etmiyorsa, saygı duyuyorsa ama ne yapalım mecburuz bu kanunları koymuşlar, mecbur bunlarla hükmedeceğiz diyorsa devlet başkanı olsun, işte hakimleri olsun, savcılar olsun, bunlar kafir olmazlar diyorlar. Bu nedir? Yanlış bir fetvadır, batıl bir fetvadır. Bakın İbnül Kayyim rahimehullah diyor ki el hukmu bi gayri ma enzelallah yetenavelul kufrin. Mesela sadece onların dediği gibi böyle değildir yani. Tamamıyla hani evet küfrün altında bir küfür vardır. Yani bu küçük küfürdür. Hayır. İki türlü küfür var meselede diyor Abdullah Şeykim İbnül Kayyim rahimehullah diyor. İki küfrü de diyor içine alır diyor. El asgaru vel ekbar. Küçük olan var, büyük olan var diyor. bihasebi halil hakimi. Hakimin diyor durumuna göre küçük de olabilir, büyük de olabilir diyor. Fe innehu in i'taqada vucubel hukmi bima enzallah fi hazihil vakia. Eğer ki bu vakada, bak bütün vakalarda değil, bu vakada diyor Allah'ın hükmüne iman ediyorsa diyor, ve adala anhu isyanan, ama Allah'a isyan ettiği için o hükmü bırakıp başka hevasına göre bir hükümle verirse hükmü diyor, ma'tirafi bi ennehu mustahiqun lil'ukubati, cezaya da çarptırılacağını da itikad ederse diyor, günah kazandığını da farkındaysa, bunu da itiraf ederse diyor, fehâzâ kufrun azgar, işte bu küçük bir küfürdür diyor. Evet. Ve in i'taqada ennehu gayru vacib, ama derse ki vacip değil, istesem hükmederim, istesem hükmetmem, serbestim. Ve ennehu muhayyenun fihi, bunda muhayyerdir, bana kalmış. Evet, ma teyakkunu hükmallah, Allah'ın hükmüne iman etmekle beraber, fehâze kufrun ekbar, işte bu da nedir? Büyük küfürdür. Yani umursamadığı zaman, hatta şeriat kadısı bile umursamadığı zaman Allah'ın hükmünü, günahkar olduğunu itiraf etmese bu adam ne yapmıştır? Kafir olmuştur. Velev ki şeriat kadısı olsa. Ve burada sözünden ne anlıyor? Şeriat kadısı olduğu zaman. Çünkü diyor, fi hazihil vakia, bu vakada diyor, bu meselede. Yoksa bütün meselelerde değil. Yani bütün her gelen meselede küfrün kanunuyla hükmederse işte isyankar olur demiyor. Bu meselede diyor. Bu ne anlaşılıyor? Yani zaten kendisi şeriat kadısıdır. Bazen ne yapıyor? Nefsine, hevasına uyup Allah'ın hükmünü uygulamıyor. Zaten alimler kardeşlerim şunu tasavvur etmemişler. Ta o birinci Firavun gelip şeriatı kaldırana kadar zaten İslam tarihinde sürekli kadılar hep şeriat hükümleriyle hükmetmişler. Yani şunu tasavvur etmemiş ulema. Yani o zamanki sahabeler, öyle bir zaman gelecek ki Müslümanım diyen bir insan şeriatın hiçbir hükmü onun kanunlarında olmayacak, tamamıyla kafirlerin koyduğu, Yahudilerin, Hristiyanların ve komünistlerin koyduğu kanunları getirip ne yapacaklar? Uygulayacaklar diye böyle bir şey tasavvur etmemişler kardeşlerim. O yüzden anlattıkları meseleler, o yüzden önemli, yani onlar hangi vakada bu fetva vermişler? Onların tasavvuruna göre şeriat kadısı bir meselede hükmetmediği zaman bunun durumu ne olur? Bunu konuşmuşlar, yoksa sürekli bunu yapan bir insanı konuşmamışlar yani. Mesela sahabe döneminde namazı terk eden bir insan görülmemiş. O yüzden çok fazla yani konuşulmamış. Çünkü böyle bir şey tasavvur etmiyorlardı. Daha sonradan ortaya çıktı. Yani bir Müslüman namaz kılmayacak, böyle bir şey olamaz. Yani sahabe-i kiram böyle bir şeyi hayatlarında kesinlikle göremezlerdi. Bir sahabe olacak da hani namaz kılmayacak. Ama nedir? Belki mesela namazlara gelmiyor. Cemaat namazlarına gelmiyor. Özellikle yatsı namazı, sabah namazı, hani mescide taksirat yapanları burada derlerdi ki işte ya taksiratı var, günahı var, giderlerdi. Niye mescide gelmiyorsun? Cemaat namazına niye hazır olmuyorsun? Ve Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud diyor ki özellikle diyor yatsı namazına ve sabah namazına cemaate gelmeyen kişiler hakkında münafık mıdır değil midir diye şüphe ederdik diyor. Genelde münafıklar gelmezlerdi diyor yatsı namazına ve sabah namazına. Çünkü karanlık, o vakitte kimse kimseyi görmüyor. Kim geldi, kim gitti belli değil. Ama diğer vakitlerde aydınlık olduğu için görünüyordu. Mecbur geliyordu münafıklar, ama karanlıkta görünmedikleri için sabah namazı ve yatsı namazına gitmezlerdi diyor. Yani onu bile yani çok büyük bir şey görüyorlardı ashab-ı kiram. Bütün savaşlara katılmış, bir savaşa katılmamış kişiye tavır koyuyorlardı. O Tebük seferine gitmeyen üç sahabele ne yaptılar? 50 gün boyunca küstüler. Nasıl oluyor da cihada katılmadınız, gelmediniz? Sahabe-i kiram yani günümüzdeki gibi yani meselelere bakmıyorlardı. O yüzden o zamanda verilmiş olan fetvaları getirip günümüzün tağutlarına yapıştırmak nedir? Zulümdür, dinde tahrifattır. Evet, bu konuda yine İbn-i Ebil-İz el-Hanefi aynı şeyi söylüyor. Yine sözlerinde yani mesela uzamaması için getirmiyorum. Burada da diyor ki وَذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِمِ diyor وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة. هنا أو ده أين شكل ده سيريور بو واقع أضا ديور بو واقع أضا يعني الله نكمنه بلب تبسقى يكمنه حكم درس ديور burada işte küçük küfre girmiş olur diyor. Ulema genel anlamda ne yapıyorlar? Bu şekilde meseleye bakıyorlar. İşte bu vakada sadece diyorlar. Yoksa bütün vakada değil yani. Evet ve bu noktada kardeşler daha birçok kelam var. Yani ders çok uzayacağı için bu kadarla inşallah bu meselede iktifa edelim. Bu küçük küfürde. Büyük küfür olan meselelerde hemen hızlı bir şekilde sayayım kardeşlerim. Altı şekilde olduğu zaman küçük küfür değil büyük küfür olur. Allah'ın kanunuyla hükmedilmediği zaman. Birincisi mutlak olarak küfrün kanunlarıyla hükmediyorsa, İslam'ın yani şeriatın kanunlarıyla değil de mesela günümüzün TC'nin hakimleri ellerindeki o yasa kitapları şeriata göre yani şeriata göre ayarlanmış olan bir yasa kitabı değildir. İtalya'dan alınmış kanunlar var, Almanya'dan alınmış, Amerika'dan alınmış, Fransa'dan alınmış ve kendilerinin koyup yani bu şeylerin adliyede oturup ileri gelenlerin oturup koymuş oldukları kanunlar var. İşte o kanunlara göre ne yapıyorlar? Hükmediyorlar. Gelen bütün davalarda yani ticari davalarda evlilik, boşanma, cinayet, siyasi ve askeri her noktada işte o kanunlara göre ve o kanunlarda şeriat kuralları yoktur. Ve hatta şeriata göre 3-5 tane hüküm de varsa onları da artık nasıl koymuşlarsa ve Allah'ın bildiğim kadarıyla neredeyse de yok. Olsa da hiçbir şey fark etmez. Çünkü zaten bu kurallar umumen zaten küfürden alınmış olan kurallardır, kanunlardır. Yani İslam'dan alınma değildir. Hatta şöyle bile olsa bir hakimin bütün kanunları hepsi şeriattan olsa sadece bir kanunu küfürden almış olsa onu koysa ve onunla hükmetse Müslüman olur mu bu hakim? Hayır, Müslüman olmaz. Ta ki o hükümde de Allah'ın hükmüyle hükmetmediği müddetçe. Yani bir hükümde dahi Allah'ın hükmünü bırakıp beşerin hükmünü getirip onu yasaya koyarsa, onu kanunlarına göre koyup onunla hükmederse ne olur? Kafir olmuş olur. Velev ki bir meselede. O yüzden ayette ne diyor? وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Din tamamıyla Allah'ın olana kadar, bakın tamamıyla ve fitne ortadan kalkana kadar onlara karşı savaşın. Din tamamıyla Allah'ın olana kadar. O yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki eğer ki dinin bir kısmı diyor Allah'a bir kısmı da insanlara göre olursa Allah-u Teala'nın olana kadar diyor o zaman onlara karşı savaşmak nedir? Vaciptir diyor. Velev ki bütün şeriat kanunlarını kabul etse bir millet ama denilse ki bir kanunu biz kabul etmiyoruz. Hırsızın elini kesmeyeceğiz. Bu konuda biz başka bir kanun koyacağız onunla hükmedeceğiz. Diyecek olsalar savaşılırlar. Velev ki şeriatın her şeyini kabul etseler. Mesela biz Yunanistan'ı diyelim ki fethettik. İslam'a girdiler. Der ki şeriatın bütün kanunlarını kabul ediyoruz. Hepsini uygulayacağız. Ancak burada ezan okumayacağız. Ezanı biz kabul etmiyoruz. Bu memlekette okunmayacak. Dedikleri zaman ezan okuyana kadar onlara karşı savaşmak nedir? Vaciptir. O yüzden kanunların hepsini kabul etmek vaciptir. Ama dediğim gibi bir hakim çıkar nefsine uyar bir meselede şeriatın bütün kanunlarını kabul etmekle beraber bir meselede hükmetmezse burada ne yapar? Kafir olmaz, büyük günahkar olmuş olur. Evet, mutlak olarak Allah'ın hükümlerini bırakıp da küfrün kanunlarını alıp onlarla hükmedecek olursa bu işte nedir? Bu kimse kafir oluyor. Ayette geçtiği gibi فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Evet, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe, bakın kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe, yani senin hükmün onlar için geçerli olmadığı müddetçe. Ve ayetin devamı حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت نفسترنده ديور hükmettiğin noktada bir sıkıntı duymadıkça ve yusellimu teslime tam teslim olmadıkça vallahi diyor hani Rabbine yemin olsun onlar iman etmiş olmazlar diyor. Bakın bu ayet çok açık bir şekilde Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şeriatla hükmetmeyen kişinin kafir olacağını hatta onu bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kanununa bile gitse ama içinden bir sıkıntı duysa kabullenmemese hazmetmese yine de iman etmiş olur, iman etmemiş olur. Hatta Allah-u Teala burada ne yapıyor? Yemin ediyor. Fela ve rabbike diyor. Rabbine yemin olsun diyor. Bakın Allah-u Teala kasem ediyor. La yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Kendi aralarındaki çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe. Yani senin getirdiğin şeriat kurallarını getirip uygulamadıkları müddetçe. Apaçık ayet ne yapıyor? Gösteriyor yani. Evet, bu birinci sureti. İkinci sureti, Allah'ın hükmünü inkar ederse, yani mesela Yahudilerin yaptığı gibi, Yahudilerde Allah-u Teala mesela hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesi, işte zina eden kişinin recm edilmesi hükmünü Allah-u Teala vermişti. Fakat onlar, affan hırsızlık yapan eli kesilme meselesi değil de zina edenin hırsızlık meselesinde Allah-u Alem şeydi. Bu kim hırsızlık yapmışsa sahibine köle olarak veriliyordu. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Bünyamin'i aldı ya. Şeye göre Tevrat'ın hükmüne göre. Yani Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre. Daha sonra gerçi Tevrat'ın hükmü geldi. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan kalma Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında hırsızlık meselesinde işte köle olarak veriliyordu. Bu mesele farklı. Fakat evlilik zina meselesinde rejim vardı. Ama Yahudiler bunu inkar ediyorlardı. İşte kim şey yaparsa, zina yaparsa yüzünü siyaha boyuyorlardı. Eşeğe ters bindiriyorlardı ve o şekilde çarşıda gezdiriyorlardı. Ve kendilerine sorulduğu zaman rejim yok mudur sizde? Hayır diyorlardı. Böyle bir şey yok. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ı istedi. Onlardan getirin dedi. Abdullah bin Selam da vardı. Yahudilerin hahamıydı. Sonra Müslüman olmuştu. Sonra işte bu zina ile ilgili ayetleri okurken hahamın bir tanesi parmağını o ayetin üzerine koyuyor ve farklı okuyor. Tahrif ediyor Tevrat'ı. İşte hani zina eden kişinin cezasını okumuyor ve hatta yani tahrif ediyor. Orada Abdullah bin Selam diyor ki ya Resulallah söyle ona parmağını kaldırsın diyor. Orada saklıyor diyor. Allah'ın hükmünü saklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o hahama diyor ki kaldır parmağını. Hayır diyor. Kaldır diyor. Kaldırıyor. Bakıyorlar ki altında işte onu recmediniz diye Allah-u Teala'nın emri var. Fakat bunu ne yapıyorlar? Yahudiler inkar ediyorlardı. Ve etbaalarına bunu anlatmıyorlardı. Yani tahrif etmişlerdi. Evet, bu surette birisi kalkıp da işte Allah'ın kanunlarını inkar ederse hayır yani nereden yani getiriyorsunuz ve hatta neyi getiriyorsunuz, ne şeriat kanunları, ne kanunlar, bunlarla mı hükmedeceğiz şeklinde diyor. Kabul etmezse, reddederse, inkar ederse ne olur? Kafir olmuş olur. İşte وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْ زَلَّهُ فَوْلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ. Bu ayette bunu ne yapar? Kaplar diyor. Çünkü Yahudiler hakkında inmişti tabi. Yahudiler hakkında inmişken Müslümanlar hakkında da geçerlidir. Hatta tabii bu konuda bu tahrifat yapanlar ve de tağutlara işte yaranmaya çalışanlar diyorlar ki efendim bu ayet Yahudiler hakkında inmiş. O yüzden getirip Müslümanlar hakkında uygulamayın. Meseleye böyle bakarsak o zaman Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini ne yapmamız lazım? Haşa atmamız lazım. Ya işte şu ayetler Yahudiler hakkında inmiş. Bizi ilgilendirmez. Bu ayetler Hristiyanlar hakkında inmiş. Bizi ilgilendirmez. Bu ayetler o zamanki müşrikler hakkında inmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında zamanında bizi ilgilendirmez. Böyle diyecek olursak o zaman Kur'an'da ne kalır ki? Yani Yahudi Allah'ın kanunuyla hükmetmediği zaman kafir oluyor da Müslüman hükmetmediği zaman Müslüman mı oluyor? Değil mi? Böyle bir şey makul mudur aklen? Hani bazıları böyle bir şüphe getirirse ya işte bu Maide 44. ayeti Yahudiler hakkında inmiştir. Getirip Müslümanlar hakkında uygulama dediği zaman o kimseye ne diyeceğiz? Allah'tan kork, tahrifat yapma. Yani onlar eğer ki bir Yahudi Allah'ın kanunuyla hükmetmezse kafir oluyor da peki sen Müslüman mı oluyorsun eğer Allah'ın kanunlarıyla hükmetmezsen? Senin peki ne farkın var? Sen Allah'ın seçilmiş olan bir milleti misin Yahudilerin dediği gibi? Nahnu şa'bullahil muhtar. O yüzden Huzeyfe diyor, oh ne güzel diyor, kardeşlik diyor. Bütün kötü ayetler, kötü şeyler, yani kötülüğü bahseden ayetler diyor, onlar hakkında diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında ne kadar güzel bir şey varsa bizim hakkımızda. Yani insanlık kardeşliği, bu nasıl bir kardeşlik, bu nasıl bir hüküm? Bu nasıl bir saçmalık diyor, böyle bir şey olamaz diyor. Hani bazıları gelip ya işte bu ayetler Yahudiler hakkında falan inmiş dedikleri zaman bayağı öfkelenmişler yani. O yüzden böyle söyleyen kişilere yani cevabı güzel bir şekilde vermek lazım. Evet, üçüncüsü eğer ki cahiliyenin küfrün kanunlarını İslam kanunlarından daha üstün görürse burada da ne yapar? Kafir olmuş olur. Tabii günümüzün belamları ve hatta mürciyeleri gelip diyorlar ki kardeşim sen sorsan devletin başındakine ve hatta hakime sorsan şeriat kanunu mu daha üstün yoksa şu elindeki kanun mu daha üstün? Adam derse ki şeriat kanunu daha üstün ama ne yapalım iş icabı bununla hükmediyorum derse Müslüman olur. Dediği zaman tabi bu da geçerli olan bir şey değildir. Kabul edilmez. Çünkü Allah-u Teala efe hükmel cahiliyeti yebhûn. Onlar cahilenin hükmünü mü istiyorlar? Bunu mu talep ediyorlar? Burada talep etmek, onu istemek şey anlama gelir. Yani sanki bu daha üstünmüş gibi. Şeriatın kanunları güzel değil de cahilenin kanunları güzelmiş gibi. Buna ayet işaret ettiği için bu nedir? Böyle bir şey geçerli değildir. Ve insan genelde kardeşlerim, insan mesela velev ki faraza böyle demiş olsalar da hayır biz yani şeriatın kanunlarını daha üstün görüyoruz. Bu sözle söylenen bir şeydir ama amel bunu ne yapıyor? Yananlıyor. Şimdi biz mesela çarşıya çıktığımız zaman mesela örnek vereyim domates alacağız. Domateslere bakarken mesela veyahut da dükkanlardan alırken şu dükkandan değil de bu dükkandan niçin alıyoruz? Hatta domates kasasından bile alırken domatesi niçin bazılarını almıyoruz? Elimize geldiği zaman bırakıyoruz, birilerini alıyoruz. Niçin böyle yapıyoruz? Çünkü bunu buna üstün gördüğümüzden dolayı. Ve tabi bu bizim için daha mülayim, daha uygun olduğu için ya fiyatından dolayıdır, ya sağlamdır, ya başka şeyden dolayı. Yani bütün her şeyde biz ne yaparız? Seçerekten alırız. Kendimize mülayim, kendimize uygun ve hatta üstün gördüğümüzden dolayı. Dolayısıyla ulemanın dediği gibi bir insan Allah'ın kanunlarını bırakıp da küfrün kanunlarına niçin gider? He, bunlar asrımızda, günümüzde daha uygun olduğu için, bizim için daha iyi olduğu için tercih ettiğinden dolayı gider. Yoksa başka sebeplerden dolayı gitmez. O yüzden hikayedir. Yok efendim işte şeriat kanununu üstün görüyor, işte onu tekfir edemezsin. Bu onu yamamaktan başka bir şey değildir yani. Evet, dördüncüsü eğer ki eşit görürse Allah'ın kanunlarıyla beşerin kanunlarını derse ki yani bu da kanun, bu da kanun insanları işte suçlardan ne yapıyor? Alıkoyuyor. Yani önemli olan insanları suçlardan alıkoymak. Dolayısıyla özgürüm, ister şeriat kanunlarıyla hükmederim, ister beşeri kanunlarla derse burada da ne oluyor? Kafir oluyor. Çünkü Allah-u Teala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ bile bile diyor Allah-u Teala'ya denkler getirmeyin diyor. Haşa, kanunlarda da denk getiremezsin Allah'a. Beşincisi evet, muhayyerlik olarak görürse kendisini, yani serbestiz, bir şey yok günümüzün beşeri kanunlarıyla, yani bunlara iman etmediğimiz müddetçe bunlarla hükmedebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Serbesttir. Serbestiz diyecek olursa burada da küfre girmiş olur. Hani Allah-u Teala ehli kitaptan bahsederken onlar diler ki gidin Muhammed'e sorun. Eğer ki sizin istediğinize göre kanun verirse o zaman davacı olun. kendi aralarında anlaşmazlık olduğu zaman Yahudiler bazen diyorlardı işte Muhammed'e gidelim. O adil aramızda hükmetsin. Ne yapıyorlardı ama gidip diyelim diyorlar işte bir soralım. Eğer ki hak verirse dava açalım. Hak vermezse dava açmayız. Bu ayette de işte bunu anlatıyor. İşte o küfürde diyor acele edenler, ileri gelenler diyor gelip sana sorarlar ve in utitum haza fakhuzu ve in lam tutu fahzaru. Eğer sizin kanunuza göre yani hoşunuza giden hüküm verirse onu alın. Hoşunuza gitmezse almayın diye birbirlerine böyle tavsiye ederlerdi diyor. İşte bu Yahudilerin halidir, küfrünün halidir diye ayet onu anlattığı için bu nedir? Bu da küfre sokan bir ameldir. Yani kendini serbest gördüğü zaman hakim, devlet başkanı. Ve altıncısı da yüz çevirmeden karşı gelmeden kaynaklanıyorsa Allah'ın kanunlarını bırakıp beşer kanunlarıyla hükmetmesinin sebebi şeriat kanunlarından yüz çevirden dolayı ve hatta karşı geldiğinden dolayı. İşte şeriat kanunları sen bahsettiğin zaman ne yapıyor? Adam öfkeleniyor. Ve böyle bir şeyle hükmedemeyiz diyor. Ve kendi kanunlarını dayatıyor Müslümanlara. Kabul etmeyenleri de ne yapıyor? Cezaevine atıyor. Aynen günümüzde olduğu gibi. Şeriatı isteyen, şeriata talip olan kimseler gerek Türkiye'de gerek dünyanın birçok yerinde o Müslümanlara hayatı ne yapıyorlar? Dar ediyorlar, zindan ediyorlar. Bunun sebebi nedir? İşte şeriattan yüz çevirdiklerinden dolayıdır bu. Şeriattan yüz çevirdiklerinden dolayı. Dolayısıyla mesele sadece mürciyen dediği gibi kardeşim helal sayıyor mu, helal saymıyor mu meselesi değil. Yani küfürde inkar sadece inkar küfrün bir çeşidi değil. Yüz çevirmek, karşı durmak da nedir? Küfür çeşitlerinden bir çeşittir. Aynen şeytanın yapmış olduğu gibi. Allah-u Teala secde dedi Adem Aleyhisselam'a ama ne yaptı? İnkar etmedi, baş kaldırdı, yüz çevirdi, kabul etmedi. Bu onu küfre sokmadı mı? Küfre soktu. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak bir peygamber olduğunu biliyorlardı. Kalben itikad ediyorlardı. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Kendi çocuklarını diyor tanıdıkları gibi onu da tanırlar diyor. Ama inkar ediyorlardı. Dil ile ama kalben biliyorlardı Resulullah gerçekten hak bir Resul. Bu onları Müslüman yapmış mıdır? Yapmamıştır. Meselenin içinde yüz çevirme olduğundan dolayı. Firavun mesela Musa Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğunu anladı. Firavun'un kavmi anladılar. Musa Aleyhisselam gerçekten hak bir peygamber. Ama ne yaptılar? İnkar ettiler. Bilerek inkar ettiler. Biliyorlardı ki gerçekten peygamber. Mucizeleri gösterdiği zaman, sihirbazlar yenildikleri zaman, hatta sihirbazlar itiraf ettiler. Bu sihir değil, gerçekten mucizedir. Secdeye kapandılar, iman ettiler. Aslında görüyorlardı hakkı ama Ebu Cehil mesela, Ebu Leheb aslında biliyorlardı İslam'ın hak bir din olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak bir peygamber olduğunu biliyorlardı. Mesela Ebu Cehil dedi ki ya işte biz ile Haşim onları arasında sürekli bir yarışma vardı bizim kabileyle o kabile arasında yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in diyor kabilesi arasında. Onlar işte hacıları yedirdiler. Biz hacıları ne yaptık? Suladık. Onlar şu ameli yaptılar. Biz de bu ameli yaptık. Onlar şunu yaptılar. Biz bunu yaptık. Şimdi onlar bir peygamber çıkardılar. Peki biz peygamberi nereden çıkaracağız? Bizi geçecekler. Solluyorlar bu konuda. Ebu Cehil açıkça bunu söylüyordu. Haşim onlarından diyor peygamber çıktı. Peki bizden peygamber nereden nasıl çıkacak? O yüzden iman etmiyorum. Demişti. Ebu Leheb mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki sana iman etsem bana ne vardır? Dedi ki her bir Müslümana ne varsa sana da aynısı vardır. Yani sana bir torpil falan geçinmeyecek. Ya işte ben ile Bilal-i Habeş, işte Suheyb-i Rumi falan filan Ammar Yasir bunlarla ben eşit mi olacağım? Bu kölelerle, bu ayak takımıyla ben eşit mi olacağım? Evet eşit olacaksın dedi aleyhissalatü vesselam. Müslüman ile Müslüman arasında fark yok. Takva ile Müslüman Müslümandan üstün olabilir. Yani biz aynı safta durup namaz kılacağız. Aynı seviyede olacağız. Öyle mi? O zaman ben bu dini kabul etmiyorum demiştir Ebu Leheb. Yani biliyorlardı aslında İslam'ın hak bir din olduğunu ama işte yüz çevirme, karşı durma, kibirlenme, beğenmeme, yok işte millet ne der, yok işte eğer ki şeriat kanunlarıyla hükmedersek dünya bize savaş açar, işte sıkıntılara gireriz, Avrupa bizden razı olmaz, işte görevden atılırız, maaştan mahrum oluruz. Ben emir kuluyum diyor adam. Subhanallah demiyor, ben Allah'ın kuluyum, emrin kuluymuş. O zaman bu emir seni cehennemden kurtarsın. Kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Evet. Ayette ne diyor? Estaizu billah. Elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu bime unzile ileyke ve me unzile min kablik yuriduna en yetehakemu ile tağut. Diyor sana ve senden önce indirilmiş olanlara iman ettiklerini iddia edenleri gördün mü diyor. İddia edenleri. Burada iddia olarak Allah-u Teala bahsediyor. Bakın iman etmek bunlarda nedir? İddiadır Allah'ın açık bir şekilde nasıyla. Niçin? Diyor yuriduna en yetehakemu ile tağut. Yani şeriat kanunlarını bırakıp tağuta muhakeme olmak istediklerinden dolayı. Hani bir Yahudi ile bir münafık arasında anlaşmazlık olmuştu. Münafık dedi ki gel işte sizin Yahudilerin yani ileri gelen adamına gidelim. Kimdi onun ismi? Kâb ibn-i Eşref. Değil mi? Kâb bin Eşref Yahudilerin ileri geleniydi. Münafık dedi ki gel Kâb bin Eşref'e gidelim. Yahudi dedi ki hayır sizin peygamberinize gidelim dedi. O da biliyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adildir, torpil geçmez. Burada işte Allah-u Teala buna binaen bu ayeti indirdi. Yani kafirin hükmüne yani gitmeyi istemek bile küfürken bir de küfürü kanunlarıyla hükmetmek nedir? Hayli hayli küfür olmaz mı bu ayete göre? Tabii ki küfür olur. Evet yani demeye çalıştığım hani birileri işte Abdullah bin Abbas'ını getirip de onlarca olan yani ayetler büyük küfürü işaret eden ayetleri kenara koymak, hadisleri kenara koymak, sahabenin sözlerini kenara koymak nedir? Tahrifat olur, dinle oynamak olur. Böyle bir şey yapmak caiz değildir. Evet işte bu söylediğim suretlerde olduğu zaman küfür olmuş olur. Yani kısacası küfrün kanunlarıyla hükmeden her bir yönetici olsun, işte hakimler olsun, savcılar olsun ve bu konuda yönetici olup da işte küfür kanunlarıyla hükmeden her bir kim olursa olsun bu kimseler ne yaparlar? Küfre girmiş olurlar. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Aslen meseleye olmazsa gelecek derste inşallah şey anlatacağım. Beşerin kanunlarıyla işte yani Müslümanlar arasında hükmedildiğinden dolayı neler oldu, neler yaşandı? Eğer ki şeriatın kanunları ile hükmedilecek olsa hayat nasıl bir hayat olur? Yani şeriat kanunun üstünlüğünü inşallah bahsedeceğim. Bu kadarla iktifa edelim. Rabbim cümlemize hakkı hak olarak göstersin, tabi olmayı nasip eylesin. Cümlemize batılı batıl olarak göstersin. Ondan istinab etmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.